tekrar bir şeyi toparlayalım ve orada çok özel sorunlar var. Onları irdeleyelim. Yani burada şey yapmıyoruz. Dışsal bir felsefe tarihi yapmak yerine içine girmeye çalışıyoruz. Yani sorunları kendi kafamızda ele alıp çözmeye çalışacağız tekrar. Şimdi Herakleitos 500 yıllarında klasik dönem öncesi, arkaik dönemin son yüzyılında, öyle deniyor. Klasik dönem birazdan sonra başlayacak. İonya'da yaşıyor ve Efesus. Efesus ikinci büyük kentiymiş. Birincisi Miletus. Ya da Ege'nin. İonya'nın.
Ha, Ege'nin.
Evet, Miletus'tur birincisi. Şimdi onun dışında yani Herakleitos'un yaşadığı zaman yine bu felsefecilerin pek çoğunun yaşadığı bir zaman. Pisagorcularla yakın ilişkisi var ya da yakından tanıyor. Ayrıca İtalya'da bu İonya'nın tam öteki kutbunda, öteki ucunda yani Yunan kültürünün şey var, Eleatikler var ve onlar da çağdaş ve onları biliyor. Yani şimdi eğer Herakleitos ve Parmenides arasındaki ilişkiyi sorguluyorsak o faktör önemli. Yani bunlar birbirlerinden haberdarlar. Şimdi orada bir sorun var, onu ele almadık. Belki yine ele almayacağız. Yani belki daha sonra ele alacağız. Yani önemini gördüğümüz zaman. Felsefe tarihinde bir şey var. Yani süreç var. Böyle olması gereken bir süreç var ve bu süreç yolundan karmaşaya doğru gidiyor.
Evet.
Öyle mi? Şimdi burada o zaman şey önemli. Yani Herakleitos ve Elatikler arasındaki bir kronolojik durum var. Bir de mantıksal sıra var ya da mantıksal ilerleme var. Yani görünürde Herakleitos daha genç. Ötekiler daha erken, ötekiler daha geç. Ama mantıksal sıra bunun tersi. Herakleit daha ileride. Yani burada yine bir başka sorunumuz şeyle, o biraz sorun yarattı. Herakleit ve Eleatikler arasındaki fark ve benzerlikler. Yani bu iki şey arasındaki, bakış açısı arasındaki ilişkiyi düşünmemiz şey. Çok önemli. Çünkü bunlar karşıtlar olarak gösteriliyor. Yani sanki Eleatikler ve Herakleitos bir aynı sorunun şeyleriymiş gibi, iki ucuymuş gibi gösteriliyor. Ama geçen hafta ve belki hafta şey yaptık. Yani derine girdiğimiz zaman gördük ki özellikle Zenon'u dikkate alırsak Eleatikler içinde, Parmenides'i biraz daha ilerletip Zenon'da Herakleitos'u karşılaştırdığımız zaman yani bunlar neredeyse aynı konuyu ele alıyorlar ve şeyleri de aynı, bakış açıları da aynı. Yani farkın nerede yaptığını göstermek zor olacak. Çünkü Zenon da şeyi söylüyor, devin çelişkidir, karşıtların birliğidir. Aynı Herakleitos'un oluş için söylediği gibi.
Ama karşıtlar bir arada olamaz.
Ve karşıtlar bir arada olduğu için olmaması gerekiyor. Ama olduğu için, yani Zenon'un bakış açısından bakarsa, karşıtlar bir arada olduğu için
gerçek
bu olan şey, bu oluş süreci gerçek değil. Görüngü. Herakleitos ne diyor? Herakleitos şey demiyor, oluşta olan gerçektir demiyor. Yani Eleatikler kadar net bir şeyi yok o konuda. Gerçeklik ve görüş ya da doksa arasında öyle çok vurgulu bir ayrım yaptığını gösteren fragmanı yok. Ama mesela burada Gütri de var. Yani bu yeterli olabilir ya da olmayabilir. Ama İngilizcesi şöyle, seeing is being deceived. Evet. Görme aldanmadır. Ve bu tam olarak Eleatiklerin söylediği şey. Gerçeği düşünce kavrar. Görüngü gerçek değildir. Görüngü yok da değildir. Evet. Görüngü İkisinin arasında, varlık ve yokluğun arasında ya da onların birliğini kapsayan bir durum ve görüngünün bilgisi olmaz. Fenomenin bilgisi olmaz. Daha sonra Platon'da aynı şey çıkacak. Yani Platon da buradan bu dönemden pek çok şey kendini gösterecek. 100-150 yıl sonra. Ama bu da çarpıcı bir şey. Ve burada biz şimdi o kafa yapısının şeyini anlamaya çalışıyoruz. Nasıl işlediğini. Yani burada biraz olanaksız bir iş yapıyoruz. Çünkü o dönemde daha başka şey de var. Eksik düşünce düzleminde ya da düşüncenin açınımında çok büyük eksiklikler olduğu için, henüz başlangıçta olduğu için o empatiyi yapmak çok zor olacak. Onlar gibi düşünmek. Mesela her şeye rağmen Herakleitos bir şey gibi, İonyalılar gibi materyalist. Yani nous, logos dediği şeyin aynı zamanda şey olduğunu söylüyor, ateş olduğunu söylüyor ve ateş özdeksel bir öğe onun gözünde. Ayrıca insanın insan ruhunun ya da insan tininin logosla ilişkisi yine şey, fiziksel bir ilişkiye benziyor. Yani fragmanlara bakarsanız şey göreceksiniz. Uyanıklık ve uyku durumu arasında ayrımlar yapıyor, karşılaştırmalar yapıyor ve uyurken duyular kapanmasına rağmen işte solukla nousa katılma sürüyor diyor. Yani o nousa ilişkiyi duyular ve soluk.
Yeni fiziksel bir
şey yapıyor. Yani şimdi Parmenides'in varlığını hatırlayın. Parmenides'in varlığı bütün o kavramsal yapısına rağmen en sonunda fiziksel bir küreden oluşuyor. Yani yuvarlak, solunlu bir küre. Bu biraz şey değil mi? Düşünmesi zor. Ama şey de var, bu ateş konusunda mesela yine bu fragmanlardan birinde Simplicius'tan geliyor. Pardon, Philophonus, Aristoteles üzerine, De Anima üzerine yorum yaparken şöyle diyor, ateşle alevi demek istemiyor. Ateş, dry exhalation, kuru soluk. Buna verilen, verdiği addır diyor. Yani aynı zamanda da bu şey var, yani fiziksel olanı evrenselleştirme ya da düşünselleştirme eğilimi var. Yani çünkü onlar şeyi görmek durumundalar. Yani mesela Thales'te bile eğer su arke ise o arke olan su bir bakıma evrensel bir su olarak düşünülen bir şey. Çünkü duysal su değil. Yani Thales'in suyun her şeyin kökeni olarak gördüğü su şey değil. Su olarak görülen bir şey değil. Orada bir evrensellik var. Yani o aynı şey Heraklitos için de geçerli.
Yani kendi çağının koşulları içinde geçmek aslında çok evrimli oldukça iyiydi. Yani oldukça evet.
Ne açıdan iyi?
Yani düşünce geliştirme açısından, sorgulama açısından, her şey değil, her şey için bir şey olduğunu. Beş barellerinde Hindistan'a falan da bakmak lazım. Bunlar ne yapıyor?
Onlara biraz başlarda değindik. Sadece o konuda şu var. Yani o Hint metinlerine bakarsanız şimdi onu daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Yani aslında bu şeyden sonra yani Yunan felsefesindeki bu tanışıklığımızdan sonra onları karşılaştırmak daha iyi olacak.
Yani düşünce tarihine yani felsefe bu başlangıç için bayağı devrimsel şeyler söylüyor.
Öyle görünüyor ve
yani şu an bize belki komik gelebiliyor küremide ama
evet.
Yani oradaki talep falan
işte zor dediğim şey o. Yani o çağda olsaydık o düşünceler o çağın en ileri düşünceleri, bütün dünya tarihinde en ileri düşünceler ve yani tüm çabalarıyla yapabildikleri o aslında pek çoğu da şey yani doğrudan doğruya bence hayranlık uyandıran şeyler var. Mesela Anaxagoras'ın şeyi, o evren, gezegenleri, güneşleri, mevsimleri vesaire bunları açıklama şeyi. Yani bunların henüz astronominin çok başındalar ve yani sadece bir yerde şey yapıyorlar, kurgu spekülasyona dayanarak, düşünceye dayanarak.
Ölçme tekniği olmadığı için. Ha? Çünkü ölçme tekniği olmadığı için
kurguya dayanarak. Evet. Yani
aslında mesela tartışmaların birliği, çoğunluğu da sanki var gibi. O Hint-Yang bilirsiniz de o. Ama onların vardıkları sonuçlar apayrı. Bunların vardıkları bitkileri de o apayrı. Yani onlar daha düşük, daha mitolojik bir var. Yani tam bulamadığı şey. Yani doğru. Daha farklı şeyleri yönebiliyorlar. O yani diyalektik mi diyelim artık bilmiyorum.
Onu şöyle söyleyebiliriz. Bu düşünce, yani buraya Batı düşüncesi dersek, Batı düşüncesinin özü ya da özsel yanı özgür olması. Yani tam olarak düşüncenin kendi kendine dayanması. Doğu'da öyle bir şey yok. Yani felsefenin gelişmesine engel, orada şimdi felsefe var. Felsefeciler de var ve düşünce çabaları da var. Zaman zaman soyutlamalar var. Hatta zaman zaman düşünce tamamen bağımsızlaşıp şey yapabiliyor, kopabiliyor şeyden, mitolojiden. Yani Hint-Çin düşünürleri arasında ve benzer kurgular oralarda da çıkıyor ama yine de o tam bir bağımsızlık kazanmıyor ve yani özellikle metinlerine bakarsak şeyi görüyoruz. Yani dinle iç içe. Hindistan'daki o şeyler, Upanishadlar filan. Yani onlar onların yani bu şeyde Yunan literatüründe onlara karşılık düşen şeyler ya Yunan literatüründe de şey var. Homer mesela ya da Homer'de felsefe var diyemeyiz ama bilgelik var. Ve bol mitoloji var. Yani Hint metinlerinde şey yok. Mitolojiden arınmış bir felsefi çaba görünmüyor. O yüzden düşünce özgür değil ve o yüzden o kültür yani bir tarih sürecine girmiyor. Girmiyor, tarihe girmiyor. Değişmiyor ve kendini o şekilde yineleyip devam ediyor. O tarih felsefesinin konusu ve şu an ona çok fazla şey yapmayalım, derinleşmeyelim. Ama burada önemli olan şey düşüncenin ilerlemesi. Yani insanın bir potansiyeli var. O potansiyelin açılması için onun özgür olması, önünün açık olması gerekiyor. Yani onu belli bir kalıba soktuğumuz zaman o kalıp çok güzel, mükemmel, harika deyip o kalıpta diretirsek bitti. Gelişme diye bir şey kalmıyor. O kalıp ne kadar güzel olursa olsun. Ayrıca o kalıp her şeye rağmen şey.
Sınır mı kapsıyor?
Sınırlı. Yani T'nin belirli, henüz alt bir açınımı. Yani geçmişe baktığımızda tamam, Hititler, Mısırlar, Sümerler falan bunlarda şey var, hayran olacak çok güzel şeyler var, çok parlak şeyler var ama tarih o noktada kalsaydı diyebilecek miyiz? Hititler sonsuza dek sürseydi ya da Mısırlar, Babil hep sürseydi falan, bu saçma, Osmanlı Devleti hep sürseydi, haremiyle, kadısıyla, işte medresesiyle sonsuza kadar. Eğer onları çektiğimiz anda bu sefer geride şey kalmıyor, o tin kalmıyor, yeni bir tin ortaya çıkıyor. O yüzden önemli olan şey gelişme ve bu dünyada, bu yeryüzünde, belki başka yerlerde de insanlık var, gelişiyor, gelişmiyor. Ama burada, bu kürede tarihin önünün açıldığı yer burası oldu, İonya oldu. Yani bu bizimle ilgisi yok. Türkler o, yani o sıralarda şeyler. Orta Asya'dalar ve henüz bugün bildiğimiz kadarıyla da bir Türk karakterinin kimliğini kazanmış da değiller. Yani Büyük İskender, o Arya'nın sözünü ettiği şeyler, Sofyanlılar falan, onlar pek Türk gibi görünmüyorlar. Yani, ama aynı yerde yaşıyorlar. Markant var. İskender'in gittiği Markant, bugünkü Samarkant. İskender'in karısı Roxana. Şey diyorlar, Afgan diyorlar ama büyük olasılıkla Türk. Yani o kitabın, Arya'nın kitabından çıkan. Ama o kültür bambaşka bir kültür ve henüz şey değil. Yani önemli olan o kültürün akışkanlığı ve ilerlemesi ve o şekilde T'nin büyümesi. Yani biz kendimiz şu anda çok şey görüyoruz, yukarıda görüyoruz ve geçmişe küçümseyerek bakıyoruz. Ama biz kendimiz bu kültür, T'nin gelişiminde hangi aşamada bunu ölçebiliyor muyuz? İnsanlar birbirini boğazlamayı sürdürüyorlar, nefret etmeyi sürdürüyorlar, cehalet, boş inanç, bütün bunlar sürüyor ve Bu da küçümsenecek bir şey. Efendim?
Yok, şu an Türkçe
değil. Neyse?
Ama Türkçe değil.
Yok,
ben
Rüksan.
Ne?
Rüksan. Rüksan. Rüksan. Rüksan. Rüksan.
Yani olabilir. Dediğim gibi o dönem henüz belki de o Türk kültürünün esas karakterini kazandığı dönem değil. Yani Türkçe şeyler görünmüyor. Bugün Türkçe'ye benzeyen adlar yok. O Adya'nın kitabında İskender'in seferleriydi. Orta Asya'ya gidiyor. Yani o Orta Asya'da yaptığı şeyler oldukça önemli ve oldukça çarpıcı şeyler. Ama şimdi o zaman bu yani Yunan felsefesi, klasik yani o ön Sokratik felsefenin en güzel yanı, en ayırt edici yanı orada düşüncenin tam olarak özgür olması. Tam olarak özgür. Hiçbir şey karşısında köle değil ya da sınırlanmıyor ve ilk girişimler biraz daha yine şeye yakın, mitolojiye ya da doğal bilince ya da sıradan bilince yakın. Çünkü Thales'in, Anaximander'in falan bunların şeyleri ilke diye seçtikleri şeyler henüz felsefenin kullanabileceği gereç değil. Yani suyu ilke olarak aldığı zaman ya da Apeiron'u ilke aldığı zaman, Apeiron da şey gibi fiziksel bir şey olarak görülüyor. Orada diyalektik devinme olmuyor ya da diyalektik uygulanmıyor. Çünkü diyalektik kavramın kendi içkin devimi ve bir suyun ya da bir havanın böyle bir şey yapmasını bekleyemeyiz. Yani varlık kendi diyalektiğiyle yoklukla ilişkisini gösteriyor. Orada düşünce diyalektiği bulmaya zorlanabiliyor ve gidiyor. Yani doğal olarak onu yapıyor. Diyalektiklerin şeyi oydu. Zenon'da özellikle. Yani Zenon şey değil, sadece kendi düşüncesinin nesnelliğini izliyor. Ama onu şey yapamaz. Yani Thales ne yapıyordu? Su olduğu için oradan çıkarsamalarını seyrelme ve yoğunlaşmayla, yani buharlaşma ve donma. Bu böyle mekanik ya da fiziksel süreçlerle yapıyor ki yani başka bir yol kullanması olanaksız. Neden? Ya arkeyi neden seçtiğini, neden su olarak ya da hava olarak seçtiğini düşündük. Düşünce, bu düşüncenin yani o dönemin ön Sokratik, genel olarak bütün ön Sokratik düşüncenin en çarpıcı özelliklerinden birisi gerçeği hep karşıda var olan nesnede arıyor. Burada aramıyor. İçeride aramıyor, dışarıda arıyor. Fiziksel olan da arıyor, özdeksel olan da arıyor ama hiçbir şekilde ya bu benim düşüncem, benim kavramım böyle bir şey yok, böyle bir bilinç yok. Her şey dışarıda, fiziksel nesnel ve varlıkla anladıkları nesnellik. Yani öznel yana bakmıyorlar ve onu Sokrates'te göreceğiz. Sokrates'te düşünce ilk kez kendi içine dönüyor ve gerçek olanı, arkeyi bu sefer şeyde arıyor. Evet, yani içeride alıyor ve iyi olarak arıyor. İyi nedir diye soruyor Sokrates. Ve iyi şey değil, yani dışarıda fiziksel olarak aranan bir nesne değil. Ve ondan sonra felsefenin gelişiminde yeni bir dönem başlıyor. Ama şu an bunların bir bakıma hepsi nesnelci. Öyle denebilir. Hepsi dışarıda aramaları anlamında. Yani hepsi zaten evrenselci. Tabii ki öyle. Ama aynı zamanda yine hepsi bu felsefede çok özel bir nokta. Modern dönemde çok gözden kaçırılan bir şey. Yani felsefede duyular en fazla gereçle ilgili bir rol oynuyorlar. Gerçeğin bilgisi düşünceyle kazanılır. Bu da onlarda evrensel olan bir şey. Yani Thales'te ya da Heraklitos'ta ya da daha sonrakilerde. Yani düşünceye açıkça bir güven var. Yani düşüncenin yaptığı çıkarsamalar ne kadar sorgulamıyorlar. Yani düşünce belli bir çıkarsamayı yapıyorsa o çıkarsama gerçek diye kabul ediyorlar. Yani öyleydi. Zenon'da düşüncenin gücüne naif denilecek bir güven var. Yani aşırı bir güven var. Ama öyle olması gerekir. Çünkü duysal algıyla bilim yapmak, felsefe yapmak. Bunlar yani modern dönemde ortaya tekrar atılan şeyler. Mesela Einstein öyle diyor. Yani David Bohm falan bunlar fizik, o görelilik kuramlarını duysal algı üzerine kurduklarını söylüyorlar. Açıkça. Duysal algı üzerine kuruyorlar ve kuruyorlar. Yani oradaki o kavramlar duysal olarak nasıl algılanıyor onu sorgulamak pek akıllarına gelmiyor ama ön Sokratikler o konuda şeyler. Yeterli. Yani seeing is being perceived diyor. Yani bu İngilizler tam tersini söylüyorlar. Seeing is believing diyorlar. Amerikalılar da İngiliz kökenli olduğu için yani onlar da şey, aynı kültürü taşıyorlar ve bu önemli. Yani ben şunu ya da bunu seçin demiyorum. Ben kendi benim görüşümün bir önemi yok yani kişisel görüşüm. Doğru olan bize doğru olanı, gerçek olanı bize usumuz gösteriyor ve yani şimdi ona gelelim. Görmek ve düşünmek arasındaki ilişki bu felsefede kendini nesneler arasında nasıl gösteriyor? Çünkü Heraklitos her şey oluştadır dediği zaman bu oluşta olan şeyler yani bunlar her şey. Dolayısıyla bunlar duysal algının şeyleri. Ve Zenon'un ve Latikler'in değişim sürecinde olduğunu söylediği şeyler. Oluş değişim değil mi? Yani Latikler diyorlar ki her şey değişen her şey yani aslında bütün duyu dünyası duysal algı dünyası değişim içinde. Ve bunun bunlar gerçek değil ama göründüdür diyorlar ve gerçekliği varlığa ayırıyorlar. Heraklitos aynı şeyi yapıyor. Bütün oluş dünyası bir yanılsama dünyasıdır, bir tür. Ve gerçek olan birdir, logostur, o değişmez. Tabii. Açayım onu da. Şimdi bir de şey var, Fransızca metnimiz var. Mesela oradan gidelim. Niye bu zaman kontrol F yapmadı? Burası tiyatro değil.
Maziz Abacı'nın konseri nerede?
Hayır, onun şey sorun. O...
Söylemiyorlar.
Buradan da söyleyemeyiz. Bilmiyoruz. Üst katta diyorlar.
Burası üst kat değil mi?
Yüz kaç dediniz?
114.
Bakalım. Yüz on dört. Şey bu. Hop. Der ya. Dost. Evet. Bunu biliyoruz. Şimdi burada da hepsini çevirmemişler. Ben onun Türkçesine geçeyim. Evet. Kişi us ile konuşmalı, yani logos ile konuşmalı ve her şeye ortak olana güvenmelidir. Şimdi her şeye ortak olana güvenmek, bu evrensele güvenmek ve logos'a güvenmek anlamına gelir. Çünkü herkese ortak olmayan şey bireysel duygular, bir işte uyku durumu vesaire, tekillik durumu herkese ortak olmayan. Bu ne diyordu? Yani bu şey, ayak herkesin ayakta uyuduğunu söyleyen bir